Ayrım 47, sayfa 347. İnsan, kendisine yöneltilen kuşkulara ancak saman kağıdının yağmura dayanması kadar dayanabilen bir varlıktır. Clementine, Leo'yu artık yakışıklı bulmadığından bu yana onu çekilmez buluyordu. Ve Leo da Clementine'nin kendisine kuşkuyla baktığını hissettiğinden beri her vesileyle evinde bir şeylerin döndüğü duygusuna kapılıyordu. Oysa Leo ve Clementine, ahlakın ve edebiyatın bu yoldaki telkini altındaki bütün dünya gibi tutkularıyla, karakterleriyle, kaderleriyle ve eylemleriyle birbirlerine bağımlı bulundukları ön yargısının tusaklarıydılar. Oysa gerçekte yaşamın yarısından çoğu eylemlerden değil, fakat bu eylemlere ilişkin ve insanın görüşlerini alımladığı incelemelerden, bir şeyleri bir şeylerin yerine koymalardan ve bunlara karşı çıkışlardan, insanın duyduklarından ve bildiklerinden oluşma yığının kimliksizliğinden meydana gelir. Bu karı kocanın yazgısı da büyük ölçüde aslında kendilerine değil, fakat kamuoyuna ait düşüncelerin düzensiz bir biçimde yığılmasına bağlıydı. Sözü edilen düşünceler, Fisher çiftinin kendilerini korumalarına meydan bırakmaksızın kamuoyuyla birlikte değişime uğramıştı. Bu bağımlılığın yanında birbirlerine olan kişisel bağımlılıkları yalnızca ufacık, delice abartılmış bir arta kalan parçaydı. Ve onlar kendi kendilerine bir özel yaşamlarının bulunduğunu telkin ederlerken ve karşılıklı olarak gerek karakterlerinden, gerekse iradelerinden kuşku duyarlarken, asıl umarsız güçlük, düşünülebilecek bütün tatsızlıklarla üstünü örtmeye çalıştıkları bu çekişmenin gerçek dışılığından kaynaklanmaydı. Leo Fisher'in talihsizliği, kağıt oynamaması, güzel kızlarla çıkmaktan zevk almaması, buna karşılık içinden yorgun düşmüş biri olarak gelişmiş bir aile duygusunun acılarını çekmesiydi. Gece gündüz bu ailenin kucağını oluşturmaktan başka bir işi bulunmayan karısı ise aile konusunda kendini artık herhangi bir romantik düşünceye kaptırmıyordu. Kimi zaman Leo Fisher, her yandan üstüne saldıran, hiçbir yanıyla ele gelmeyen bir boğulma duygusunun pençelerine düşüyordu. Leo Fisher, toplumsal bedenin görevini dürüstçe yerine getiren ama her yandan zehirli sıvıların saldırısına uğrayan küçücük bir hücresiydi. Ve bütün bunların felsefe gereksiniminin çok üstüne çıkmasına karşın, hayat arkadaşı tarafından ortada bırakılmış, yaşlanmaya yüz tutmuş ve kendi gençliğinin aklı başında modasını terk etmek için bir neden görmeyen bir insan olarak, ruhsal yaşamın derin hiçliğini, sonrasız biçim değiştirmeler içerisindeki biçimden yoksunluğunu, her şeyi hep kendisiyle birlikte sürükleyen ağır tempolu ama hiç duraklamayan köklü değişimi sezmeye başlamıştı. Düşüncelerinin aileden kaynaklanma sorularla yüklü olduğu böyle bir sabah Fisher, ekselanslarının yazısını yanıtlamayı unutmuştu ve ondan sonraki pek çok sabahlar boyu daire başkanı Tuzzi'nin eşinin çevresinde olup bitenlere ilişkin haberler almıştı. Bu haberler, Gerda'nın toplumun kaymak tabakasına girmesi bağlamındaki böyle iyi bir fırsatın değerlendirilememesinin üzülecek bir şey olduğunu göstermekteydi. O çevreye kendi genel müdürüyle Merkez Bankası'nın guvernörü de girip çıktıklarından Fisher'in vicdanı da pek rahat değildi. Ancak bilindiği gibi insan, kendi iç dünyasında suçluluk ile suçsuzluk arasında bocaladığı ölçüde suçlamalar karşısında da daha şiddetli bir tepki gösterir. Fakat Fisher, ne zaman yaratıcı bir insanın üstünlük duygusuyla vatanseverlikle ilgili bu konuyu alayla karşılamaya kalkırsa, kendisine Paul Arnheim gibi dönemin doruklarında bulunan bir maliyecinin bu konuda farklı düşündüğü açıklanıyordu. Clementine'nin ve aynı zamanda da normalde annesinin isteklerine elbette karşı çıkan Gerda'nın bu adam hakkında bu kadar çok şey öğrenmiş olmaları şaşırtıcıydı. Ve Arnheim hakkında borsada da bazı şaşırtıcı şeyler konuşulduğundan Fisher kendini savunma konumuna itilmiş hissediyordu. Çünkü böyle iş ilişkileri bulunan bir adamın ciddiye alınmaya değer olmadığını ne iddia edebiliyor ne de böyle bir iddiayı ileri sürmek istiyordu. Ancak Fisher kendini savunma konumuna itilmiş hissettiğinde bu konum eşyanın tabiatı gereği bir karşı önleme dönüşüyordu. Başka bir deyişle Fischel, Tuzcilere, Arnheim'a, paralel eyleme ve kendi başarısızlığına yönelik bütün göndermeler karşısında olabildiğince gizemli bir suskunluğa bürünüyor, Arnheim'ın kentte kalışına ilişkin bilgi topluyor ve gizlice bütün bunların boşluğunu bir çırpıda gözler önüne serip bu konunun aile içinde sahip bulunduğu yüksek itibarı yıkacak bir olayın patlak vermesini bekliyordu. 52. Daire Başkanı Tuzzi, bakanlığının işleyişinde bir boşluk saptar. Daire Başkanı Tuzzi, Dr. Arnheim'ın kişiliğini aydınlatma kararını verişinden hemen sonra kaygılarının kaynağını oluşturan İmparatorluk Dışişleri Bakanlığı'nın yapısındaki önemli bir boşluğu keşfetmenin verdiği tatmin duygusunu yaşadı. Bakanlık, Arnheim gibi kişilere hazır değildi. Tuzzi'nin kendisi, edebiyat adına anı kitaplarının dışında yalnızca kutsal kitabı Homeros'u ve Rosegger'i okurdu. Ve bunların kendisini parçalanmaktan koruması nedeniyle iyi bir şey yaptığına inanırdı. Fakat bütün Dışişleri Bakanlığı'nda Arnheim'ın bir kitabını okumuş birinin bulunmayışını bir kusur sayıyordu. Daire Başkanı Tuzzi, amir konumundaki öteki memurları çağırtmak yetkisine sahipti ama gözyaşları yüzünden tedirgin geçen o gecenin sabahında onu bir görüşme yapmaya iten neden için makamının bütün ağırlığını ortaya koymasının iyi olmayacağı duygusunun eşliğinde basın bölümü şefine gitmişti. Basın bölümünün şefi, Daire Başkanı Tuzzi'nin Arnheim hakkında bunca ayrıntıyı bilmesini hayranlıkla karşıladı. Bu adı şahsen birkaç kez duymuş olduğunu saklamadı. Ama bu adamın adının kendi bölümündeki belgelerde de geçtiği yolundaki tahmine hemen karşı çıktı. Çünkü anımsadığı kadarıyla Arnheim hiçbir zaman resmi bir ilişkinin konusunu oluşturmamıştı. Ve gazete haberlerine ilişkin incelemeler pek tabii ki özel kişilerin söz ve eylemlerini kapsamıyordu. Tuzzi bunun böyle olması gerektiğini mutlaka teslim etmekle birlikte kişilerin ve olayların resmi ve özel önemleri arasındaki sınırın bugün çoğu örnekte kesin biçimde belirlenemeyeceğini söyledi. Basın bölümü şefi bunu çok yerinde bir görüş olarak karşıladı. Bunun üzerine iki bölüm başkanı sisteme ilişkin çok ilginç bir eksiklikle karşı karşıya bulundukları görüşünde birleştiler. Görüldüğü kadarıyla Avrupa'nın biraz olsun başını dinlediği bir öğle öncesiydi. Çünkü her iki daire başkanı kalem müdürünü çağırtıp şimdilik içine konacak bir şey bulunmamakla birlikte Arnheim, Dr. Paul başlıklı bir dosya açtırdılar. Kalem müdürünün arkasından sıra dosya arşiviyle gazete küpürleri arşivinin yöneticilerine geldi. Bu yöneticiler hemen ezberden ve işlerini iyi bilen insanların saçtıkları parıltıyla kayıtlarında Arnheim diye bir adın bulunmadığını söylediler. Sonunda görevleri her gün gazeteleri incelemek ve şeflerine küpürleri sunmak olan resmi gazeteciler de çağrıldılar. Bu görevlilerin hepsi de kendilerine Arnheim sorulduğunda ciddi ifadeler takındılar. Ve Arnheim'ın adının gazetelerde çok sık ve düşünülebilecek en olumlu biçimde geçtiği yolunda güvence verdiler. Ancak yazılarının içeriği konusunda herhangi bir bilgilendirme yapamadılar. Çünkü hemen söyledikleri gibi Arnheim'ın çalışmaları onların resmi rapor verme alanlarının dışında kalıyordu. Böylece Dışişleri Bakanlığı'nın mekanizmasının bir düğmeye basılır basılmaz ne kadar kusursuz işlediği ortaya çıkmış oldu. Ve bütün memurlar odayı güvenilirliklerini olumlu yanıyla gösterdikleri duygusuyla terk ettiler. Tam size söylediğim gibi basın bölümünün şefi halinden memnun bir ifadeyle Tuzzi'ye döndü. Hiç kimse bir şey bilmiyor. İki başkan verilen raporları kendilerinden emin bir gülümsemeyle dinlemişlerdi. İkisi de çevre tarafından kehribar taşının ortasındaki bir sinek gibi sonsuzluğa kadar kalabilmeleri için korunmuşçasına Maria Teresa zamanından kalma beyaz ve altın sarısının egemen olduğu odanın koyu kırmızı yüksek pencere perdelerinin arkasında yumuşak kırmızı halının üstündeki muhteşem deri koltuklarda oturmaktaydılar. Ve sistemde bulunan şimdi en azından varlığını keşfetmiş oldukları boşluğun doldurulmasının güç alacağını saptadılar. Bölümde diye övündü bu arada şef. Her resmi açıklama incelenir ama resmiyet kavramına da şu ya da bu açıdan biraz esneklik tanımak gerekiyor. Arşivlerimizde bu yıl bir milletvekilinin meclislerden birinde söylediği bir sözün 10 dakikada ve son 10 yılda dış politikayla ilgili olarak her söylenmiş olanın da en fazla yarım saatte bulunabileceğine kefil olabilirim. Bu, politik nitelikteki bütün gazete yazıları için de geçerlidir. Benim adamlarım çok iyi çalışırlar ama burada söz konusu olanlar somut ilişkilerle, güçlerle ve kavramlarla bağıntılı, somut, deyiş yerindeyse sorumlu açıklamalardır. Ve şimdi tamamen profesyonelce sormam gerekirse, kupürleri ya da kataloğu düzenleyen memur, yalnızca kişiliğiyle ilgilenen birinin denemesini hangi başlıkla kaydetsin? Yani mesela kim gibi diyelim? Tuzzi, yardımcı olmak amacıyla Diotima'nın ziyaretine gelen en genç yazarlardan birinin adını verdi. Basın bölümü şefi ağır işitiyormuşçasına tedirgin bir biçimde bakışlarını ona doğru kaldırdı. Peki o kişi diyelim ama insanın dikkat ettiğiyle geçiştirdiği arasındaki sınır nerede çizilecek? Daha önce politik şiirler bile söz konusu olmuştu. Böyle bir durumda her şairi mi yoksa acaba yalnızca Burg Theater'ın yazarlarını mı? İkisi de güldüler. Birer Schiller ve Goethe olsalar bile böyle insanların tam olarak ne demek istedikleri nasıl saptanabilir? Yüce bir anlam doğal olarak hep bulunacaktır. Ama böyle pratik amaçlar bağlamında bu kişilerin bir dediği bir dediğini tutmaz. Bu arada ikisi de olanaksız bir şey uğruna çaba harcama tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Buradaki olanaksız sözcüğü diplomatların sezmekte çok usta oldukları bir anlamı. Toplumsal bağlamda gülünç düşme anlamını da taşımaktaydı. Bakanlığa kitap ve tiyatro eleştirmenlerinden oluşma bütün bir kadro eklenemez dedi Tuzzi gülümseyerek. Ama öte yandan bir kez dikkatle bakıldığında böylelerinin dünyada egemen görüşleri bir ölçüde yönlendirdikleri ve bu yolla politikada da etkin oldukları yadsınamaz. Basın şefi dünyanın hiçbir dışişleri bakanlığında böyle bir şey yapılmaz diyerek onun yardımına koştu. Elbette ama damlaya damlaya da ister istemez görülür. Tuzcu'ya göre bu alıntı belli bir tehlikeyi çok iyi dile getirmişti. Yine de örgütlenme açısından bir şeyler yapmak gerekmez mi acaba? Bilemiyorum. İtirazlarım var diye düşüncesini açıkladı öteki daire başkanı. Çok doğal olarak benim de var diye ekledi Tuzzi. Bu konuşmanın sonuna doğru sanki dilinde tuhaf bir tat varmış gibi bir duyguya kapılmıştı. Sözünü ettiklerinin sonunda saçmalık mı olacağını yoksa her şeye karşın o ünlü keskin görüşlülüğünün bir sonucu olarak mı ortaya çıkacağını pek bilemiyordu. Basın bölümünün şefi de bu ayrımı yapamıyordu. Bu nedenle ikisi de birbirlerine bu konu üzerinde daha sonra bir kez daha konuşmak istediklerini temin ettiler. Basın bölümünün şefi olayın yine de belli bir sonuca vardırılabilmesi için Arnheim'in bütün eserlerinin resmi kitaplık için ısmarlanması yolunda talimat verdi. Daire Başkanı Tuzzi de siyasi bölümlerden birine giderek Berlin'deki Büyükelçiliğin Arnheim'in kişiliği konusunda ayrıntılı bir rapor hazırlamakla görevlendirilmesini istedi. O anda tek yapabileceği buydu ve bu rapor gelinceye kadar Arnheim hakkında bilgi edinebileceği tek kaynağın karısı olmasından hiç hoşlanmıyordu. Voltaire'in insanların sözcükleri yalnızca düşüncelerini saklamak için, düşünceleri de yalnızca adaletsizliklerine gerekçe bulmak için kullandıkları yolundaki deyişini anımsadı. Bu elbette hep diplomasi anlamına gelmişti. Ama bir insanın gerçek amaçlarını sözcüklerin arkasına gizlemek için Arnheim kadar çok konuşması ve yazmasını Tuzzi sırrını çözmek zorunda olduğu yeni bir gelişme olarak görüyor ve bundan tedirginlik duyuyordu. 53. Mosburger yeni bir hapishaneye götürülür. Fahişe katili Christian Mosburger, gazetelerde davası üzerine çıkan haberlerin son bulmasından birkaç gün sonra unutulmuştu. Ve kamuoyunun heyecanı başka konulara yönelmişti. Mosburger ile artık yalnızca bir uzmanlar çevresi ilgilenmekteydi. Avukatı kararı temiz etmiş, müvekkilinin ruhsal durumunun yeniden incelenmesini talep etmiş ve daha başka bazı adımlar da atmıştı. İnfaz, belirsiz bir zamanı ertelenince Mosburger başka bir hapishaneye götürülmüştü. Bu nakil sırasında gösterilen dikkat, dolu tüfekler, çok sayıda insan, el ve ayak bileklerine takılan zincirler, Mos Broger'in gururunu okşamıştı. Ona özen gösteriyorlar, ondan korkuyorlardı. Ve Mos Broger bundan hoşlanıyordu. Hapishane arabasına binerken hayranlık ifadelerini yakalamaya çalıştı ve gözünü gelip geçenlerin şaşkın bakışlarına dikti. Caddede esen soğuk rüzgar kıvırcık saçlarıyla oynuyor, temiz hava sanki onu bütkün düşürüyordu. Bu 2 saniye sürdü. Daha sonra bir jandarma arabaya sokmak için onu kıçından itti. Mos Broger kendini beğenmiş biriydi. Böyle itilmekten hoşlanmazdı. Nöbetçinin itip kalkmasından, bağırmasından ya da alay etmesinden korkuyordu. Eli kolu bağlı dev adam bu yüzden rehberlerinden hiçbirine bakmaya cesaret edemedi ve gönüllü olarak arabanın ta içine kadar kendi isteğiyle girdi. Ama ölümden korkmuyordu. İnsan yaşamı boyunca hiç kuşkusuz asılmaktan daha çok acı veren pek çok şeye dayanmak zorunda kalır. Birkaç yıl daha az veya daha çok yaşaması ise hiç önemli değildir. Çok kez hapse girip çıkmış olan bir adamın pasif gururu Mos Broger'e cezadan korkmayı yasaklamaktaydı. Fakat yaşama bunun dışında da bağlı değildi. Nesini sevecekti ki yaşamın? İlkbahar rüzgarını, geniş şehirler arası yolları ve güneşi değil herhalde. Bütün bunlar insanı yalnızca yorar, terletir ve toz içinde bırakır. Yaşamı gerçekten tanıyan kimse bunları sevmez. Diyebilsem ki diye düşündü Mos Broger. Dün orada köşedeki lokantada çok nefis bir domuz kızartması yedim. Bu ötekilere bir şey ifade ederdi. Ama bundan da vazgeçilebilirdi. Eğer hep budalaca aşağılamalarla karşılaşan benliği doyuma ulaşabilseydi, bu ona gerçekten mutluluk verirdi. Tekerleklerden yükselen başıboş bir sarsıntı bedenine ulaşmaktaydı. Kapıdaki parmaklıkların arkasından kaldırım taşları kayıyor, yük arabaları geride kalıyordu. Kimi zaman erkek, kadın ya da çocuklar sanki parmaklıkların arasından yalpa vuruyorlardı. Uzaktan, arkadan gelen bir fayton büyümeye başladı. Yaklaştı, bir demirci tezgahının kıvılcımlar saçması gibi yaşam saçmaya başladı. Atların başları kapıyı zorlar gibi oldu. Daha sonra nal sesleri ve lastik tekerleklerin yumuşak gürültüsü duvarın arkasında yitip gitti. Mos Broger başını ağır ağır döndürdü ve yine tavanın arabanın duvarıyla birleştiği yere baktı. Dışarıdaki gürültü hışırtılarla dalgalandı. Üzerinden arada sırada bir olayın gölgesinin ışırdayarak kayıp gittiği bir bez gibi gerildi. Mos Broger bu yolculuğu içeriğine fazla dikkat etmeksizin bir değişiklik olarak algılamaktaydı. Karanlık ve dingin iki hapishane zamanının arasındaki bir çeyrek saat, saydam beyazı köpüklü bir zaman gibi akıp gitmekteydi. Mos Broger özgürlüğünü de hep böyle duyumsamıştı. Tek başına güzel olmayan bir şey gibi. Hapishanede yenecek son yemeğin öyküsü de diye düşündü. Hapishane rahibiyle, cellatlarla ve her şeyin biteceği ana kadarki bir çeyrek saatle birlikte daha farklı olmayacak. O öyküde tekerleklerinin üzerinde öne doğru dans ederek ilerleyecek, insan tıpkı şimdi olduğu gibi hep darbelerle sıradan düşmemeye çalışacak ve çevresinde hep kımıldanan birileri bulunacağından pek bir şey görmeyecek ve duymayacak. Bütün bunlardan sonunda kurtulmak en akıllıca iş olacak. Kendini yaşama isteğinden özgür kılmış olan bir adamın ötekilere üstünlüğü çok fazladır. Mos Broger poliste ilk ifadesini almış olan komiseri anımsadı. Alçak sesle konuşan kibar bir adamdı. "Bakın Bay Mos Broger," demişti. "Sizden bütün içtenliğimle rica ediyorum. Bana bu başarıyı çok görmeyin." Ve Mos Broger de şöyle yanıt vermişti. "Peki başarıyı o kadar istiyorsanız eğer o zaman yazın bakalım ifademi." Daha sonra yargıç bu olanlara inanmak istememişti. Ama komiser mahkemede her şeyin böyle olduğunu onaylamıştı. "Vicdanınızı kendiniz için rahatlatmak istemiyorsanız bile bana bunu benim için yapmanın hazzını tattırın." Komiser bunu bütün mahkemenin önünde tekrarlamıştı. Mahkeme başkanı bile anlayışlı ve şirin bir ifadeyle gülmüştü. Mossburger ayağa kalkmış, yüksek sesle, "Sayın polis komiserinin bu ifadesini çok büyük bir saygıyla karşılıyorum," dedikten sonra zarif bir eğilmeyle birlikte eklemişti. "Sayın komiserim beni, birbirimizi herhalde bir daha görmeyeceğiz," diyerek bırakmış olmasına karşın, "Bugün sayın komiseri yeniden görmenin onurunu ve sevincini yaşadım." Kendi kendini beğenmenin neden olduğu gülümseme, Mossburger'in gözlerini yaşlarla doldurdu. Ve Mossburger, karşısında oturan ve darbelerin etkisiyle onun gibi bir o yana bir bu yana sallanan askerleri... Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Maria Theresia. M-A-R-I-A T-H-E-R-E-S-I-A. Schiller. S-C-H-I-L-L-E-R. Voltaire. V-O-L-T-A-I-R-E. Christian. C-H-R-I-S-T-I-A-N.